Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaratılış 24. bölümdeyiz. Buraya kadar çok şey gördük. Çok şeye şahit olduk. Ama en önemlisi görmemiz gereken yegane şeyi gördük. Tanrı dün, bugün ve gelecekte aynı Tanrı'dır. İbrahim'le ilgilenen, ona vaatler veren, bu vaatleri gerçekleştiren Tanrı bugün bizimle de aynı şekilde ilgilenir. İbrahim'in hatalarında onu yalnız bırakmayan, ona rağmen onu sevmeye devam eden Tanrı bugün bizleri de sevmeye devam eder. Biz 24. bölümde İbrahim'in özellikle İshak'ın büyüdüğünü, artık evlenme yaşına geldiğini ve İbrahim'in bu konuda attığı adımları aslında göreceğiz. Ve bu konuda Rab nasıl onun yanındaydı, Rab nasıl vaatlerini gerçekleştirdi, bunlara bakacağız. Yani bültenin arkasında ana hatta çizgiler var. Oralar kaleminizle kendinize not alabileceğiniz yerler. Eğer ki bu vaazla ilgili, ya ben de bunu böyle yapabilirim aslında. Yani Rab bana da böyle aslında konuşuyor dediğin bir şey varsa muhakkak onu not al. Evet, İbrahim'in oğlu İshak için uygun bir eş arayışı. Peki uygun bir eş arayışında kriter nedir? İbrahim özellikle Tanrı'nın rehberliğine bakmak ister. Yaşlanmış, özellikle Yaratılış 24, 1'den 4'e kadar baktığımızda şöyle yazar. İbrahim kocamış, iyice yaşlanmıştı. Rab onu her yönden kutsamıştı. İbrahim evindeki en yaşlı ve her şeyden sorumlu uşağına elini uyluğumun altına koy dedi. Yerin, göğün tanrısı Rabbin adıyla ant içmeni istiyorum. Aralarında yaşadığım Kenanlılardan oğluma kız almayacaksın. Oğlum İshak'a kız almak için benim ülkeme, akrabalarımın yanına gideceksin. Biz burada aslında bu en çok insanların anlamakta zorlandığı şeylerden bir tanesi bu. Elini uyluğumun altına koy mevzusudur. Uyluk nedir aslında? Yani bu aslında bacaktaki en güçlü kastır şurada, şurada gördüğümüz. Ve aslında bereketi temsil eder. Yani gücü temsil eder. Çünkü sen ayağa kalkarken, yürürken, şey yaparken en çok o kasından aslında destek alırsın. Ve benim gücümün altında yemin et. Benim gücümün altında söz ver. Şeklindedir bu. Ve özellikle neden Kenanlılardan oğluma kız almayacaksın? Kenanlılar kimin soyuydu? Biz Kenanlıları ilk nerede gördük? Nuh'un 3 oğlu vardı. Ham, Sam, Yafet vardı. Ve üçünden bir tanesi babasının utancını kardeşlerine anlattı. Artık nasıl anlattı bilmiyoruz ama kardeşleri babalarının utancını görmemek için çıplak olan babalarını, sırtları dönük ve babalarını görmeyecek bir şekilde omuzlarına aldıkları örtüyle hani örttüler ve babaları kendine geldiğinde, kardeşlerine ne yaptığını fark ettiğinde özellikle Kenan'ın babası olana bu anlamda aslında hoşnut olmadığını dile getiren sözler söyler. Ve diğer kardeşleri de, diğer çocuklarından da nasıl hoşnut olduğunu dile getiren bereketleme yapar. Ve Kenan esasen o hoşnut olmayan, o babasının günahını görüp de bunu başkalarına anlatan kardeşin çocuğu. Şimdi ve Kenanlılar bu noktada Tanrı'dan uzaklar. Tanrı'yı aslında tanımıyorlar ya da tanımak istemiyorlar. Biz daha sonra Kenanlıları çok göreceğiz. Nerede göreceğiz? Mısır'dan çıkışta göreceğiz. Özellikle İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra Kenan diyarına gittiklerinde esasen Kenanlıların hala Tanrı'dan uzak olduğunu göreceğiz. Bunun da aslında bir sebebi atalarına edilmiş olan lanettir. Nuh'un dile getirdiği sözdür. Yani genetik miras diye bir şey vardır. Ve biz bunu aslında biliyoruz. Adem ile Havva'dan itibaren biz yeryüzüne geldiğimizde ölümlü olmayı, bir gün ölmek üzere yeryüzüne doğduğumuzu biliyoruz. Adem'in günahını da birçok zaman kendi üstümüzde yaşıyoruz. Adem Tanrı gibi olmak istedi. Biz de aslında öyle istiyoruz. O ayartı, bilmek ayartısına düşüyoruz. Tanrı'ya güvenmek yerine her şeyi bileyim, her şey benim önümde net olsun, ben karar vereyim. Tanrı karar versin değil, onu bekleyeyim, Tanrı'nın zamanı gerçekleşsin, ona itaat edeyim değil, daha çok benim isteğim gerçekleşsine bakıyoruz. Ve açıkçası İbrahim imanla oğluna Kenanlıların arasından kız alamayacağını biliyordu. Ya da alsa da bunun hayırlı olmayacağını biliyordu ve bu yüzden de kendi atalarından bunu istedi. Bu evindeki en yaşlı ve her şeyden sorumlu uşağı da aslında daha önce İbrahim Tanrı'ya yakardığında dedi ki yani bak hiçbir çocuğum yok. Yani Şamlı Eliezer benim mirasçım olacak dediği kişidir bu aslında. Yani o benim mirasçım olmasın, benim kendi çocuğum olsun hani diye istemiştir sonuçta. Ve işte o sorumlu uşak şimdi İbrahim'in atalarının, akrabalarının yanına gidecek. Ve elbette bu uşak İbrahim'den birçok şey öğrendiğini biz daha sonra 5. ayetten itibaren görmeye başlıyoruz. Diyor ki 24:5'ten itibaren, uşak ya kız benimle ülkeye gelmek istemezse diye sordu. O zaman oğlunu geldiğin ülkeye götüreyim mi? İbrahim dedi ki sakın oğlumu oraya götürme. Çünkü yani neden oğlumu oraya götürme? Çünkü Rab bize burayı vaat etti. Hani oğlum oraya giderse hani eşi belki gelmek istemeyecek ve eşine sevgi duyacak ve o zaman belki hani Tanrı'nın vaadinin gerçekleşmesi zorlaşacak. Hani o yüzden sakın oğlumu oraya götürme. Ve ardından da İbrahim gene imanla bilebileceği bir şeyi söylüyor. Bu toprakları senin soyuna vereceğim diyerek ant içen göklerin Tanrısı Rab senin önünden meleğini gönderecek. Böylece oradan oğluma bir kız alabileceksin. Eğer kız seninle gelmek istemezse içtiğin ant seni bağlamaz. Yalnız oğlumu oraya götürme. Bunun üzerine uşak elini Efendisi İbrahim'in uyluğunun altına koyarak bu konuda ant içti. Uşağa rehberlik edecek olan İbrahim'in öngörüsü değildi. İbrahim'in Tanrısı, Rabbin meleği uşağın önünden gidecekti. Ve İbrahim'i tanıyan, İbrahim'in Tanrısıyla olan ilişkisini gören uşak aslında bu konuya o kadar da yabancı değildi. Mezmurlar 32:8'de şöyle der. Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim. Öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir. Bu ayet Tanrı'nın bize rehberlik edeceği ve doğru yolu göstereceği vaadini hatırlatır. Hizmetkarın duası bizim de her durumda Tanrı'dan rehberlik istememiz gerektiğini vurgular. Her konuda. Yani aslında bir Hristiyan, İsa Mesih benim Rabbimdir, benim günahlarım için öldü dediği andan itibaren Hristiyan kendisine ait değildir artık. Neden? İsa Mesih'in kanıyla satın alındık. Biz artık ona aitiz. Bizi bize bırakmadı, kutsal ruhunu içimize koydu. Öyle ki bizimle sürekli konuşabilsin, sürekli biz onu işitebilelim. Ama bugün bir Hristiyan derse ki, ben kendi kararlarımı vereceğim, bana ne? Hani o saatten sonra ben derim ki, bu Hristiyanın varoluş amacına aykırıdır. Çünkü bu Hristiyan artık kendi isteklerini değil, Rabbin isteklerini düşünen bir kişidir. Rabbi yüceltmeyi düşünen bir kişidir. Neden? Çünkü bütün günahları silinmiştir. Sonsuz yaşamı almıştır. Bunların hepsi ona karşılıksız verilmiştir. Hani Tanrı'nın beklentisi minnettar bir yürekle sadece Hristiyan'ın Tanrı'yı yüceltmek için yaşamasıdır. Ve bu yüzden de Tanrı da diyor ki, eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir. Ve bu bugün de böyledir. Tanrı'nın gözü bizdedir. Ve bizi eğitmek ister. Bize yol göstermek ister. Yeter ki biz onun yol gösterişine izin verelim, müsaade verelim, kabul edelim ve üstüne sabırla bekleyelim. Çünkü Tanrı'nın zamanı, insanın zamanı birbirinden farklı şeylerdir. 10. ayetten itibaren şöyle der. Sonra efendisinden 10 deve alarak en iyi eşyalarla birlikte yola çıktı. Muhtemelen bu 10 deve efendisinin malının %90'ıydı açıkçası. Yani 10 deve. Yani bu develerin üstüne şimdi bazen belgesellerde eski tür kervanların nasıl olduğunu bize gösterirler. İşte devenin iki örgücü arasına bir kasnak kurulur. Tabiri caizse oradan böyle yukarıya doğru yükselen şeyler olur. Sağdan soldan sarkan şeyler olur. Hani bayağı bir aslında yük taşır deve. Ve 10 tane deve dediğimiz zaman o bir tane devenin taşıyacağı o büyük yükü 10'la çarp ve o kadar büyük malla oradan ayrılıyor. Ve Nahor'a ulaştığında develerini kentin dışındaki kuyunun yanına çöktürüyor. Ve akşam üzeri kadınların su almak için dışarı çıkacakları zaman uşak dua ediyor. Ya Rab, efendimin tanrısı, yalvarırım bugün beni başarılı kıl. Efendim İbrahim'e iyilik et, işte pınarın başında bekliyorum. Kentin kızları su almaya geliyorlar. Birine lütfen testini indir, biraz su içeyim diyeceğim. O da sen iç, ben de develerine içireyim derse, bileceğim ki o kız kulun İshak için seçtiğin kızdır. Böylece efendime iyilik ettiğini anlayacağım. Daha o duasını bitirmeden İbrahim'in kardeşi Nahor'la karısı Milka'nın oğlu Betuel'in kızı Rebeka omuzunda su testisiyle dışarı çıkar. Çok güzel bir genç kız. Ona erkek eli dahi değmemiş, pınara gider, testisini doldurup geri döner. Uşak onu karşılamaya koşar. Lütfen testinden biraz su ver, içeyim der. Rebeka, iç efendim der. Hemen testisini indirir, içmesi için ona uzatır. Ona su verdikten sonra develerin içinde su çekeyim der. Yani buradaki belirteç nedir? Sadece yani uşak böyle olsun istedi diye bunun aynısını yapan mı? Yok, hayır. Buradaki belirteç karakter. Karakter. Yani kız hem yardımsever hem hizmetkar. Ve bunu sevinçle yapıyor. Ve aslında olması gereken doğru bir kriter görüyoruz biz burada. Hani İsa Mesih daha sonra bize bunu nasıl söyleyecek? Diyecek ki, sizi 1000 adım yürümeye zorlayanla 2000 adım yürüyün. Sizden bir isteyene siz 2 verin. Rebeka'nın yaptığı şey tam olarak bu. 10 deveye su çekmek aslında küçük bir iş değil. Hani develerin su içme miktarı da yüksektir. Yani bir deveyi suya doyurmak için bayağı bir su gerekir. Ve her defasında oradan su çekilecek, edilecek. Bu bayağı meşakkatli bir iş. Yani burada Rebeka şunu da diyebilirdi ya da biz olsaydık şunu da diyebilirdik. Tamam sana su vereyim de yani bak kuyu orada. Sen de al şu suyu iç sonra kendi develerine su ver de diyebilir. Ya ben senin uşağın mıyım senin develerine su vereceğim de diyebilirdi. Ama burada karakter çok önemli. Senden 1000 adım yürümeyini isteyene 2000 adım yürü. Bir mintanı isteyene diğerini de ver. Neden? Çünkü kurtuldun sen. Çünkü İsa Mesih seni kurtardı. Çünkü o son gün gerçekleştiğinde vahiy 21. bölümde Tanrı sana şu soruyu soracak. Oğlum, kızım, evladım, günahının bedelini ödemeye hazır mısın? Günahının bedelini ödemeye hazır mısın? Çünkü Tanrı herkesten hesap soracak. Selanikler ne der? Ev halkından başlayacak. Ev halkı kim? Biz. Günahının bedelini ödemeye hazır mısın? Sonra biz daha ağzımızı açmadan İsa Mesih gelecek. Ben onunkini ödedim. O zaman Baba Tanrı diyecek ki, gel evladım, gel. Sen göksel Yeruşalim'e. Yani bu çok büyük bir geçiş kartı. Çok büyük bir vize. Büyük bir pasaport bu. Yani çünkü oraya herkes giremeyecek. Ancak ve ancak günahının bedeli ödenmiş olanlar. Şimdi günahının bedeli ödenmiş olan insan bu dünyada ne yapar? Artık hiçbir korkusu, hiçbir kaygısı yok ki. Kaybedecek de bir şey yok. Çünkü en büyük şeyi kazanmıştır esasen. Ha, o saatten sonra kim bana zarar verebilir? Ha, birileri bana zarar verdiğini düşünse de bana gerçekten kim zarar verebilir? Canım Tanrı'nın elindeyse. O saatten sonra kimden niye korkayım? Böyle bir yürek tutumu Rebeka'nınki. Ve daha uşak duasını bitirmeden bu gerçekleşiyor. Tanrı ona yükselttiğin duayı sen daha bitirmeden gerçekleştirir. Yeter ki İncil'in söylediği gibi onun iradesine uygun olsun. Uşak burada kendisi için bencil bir şey istemiyor. Efendisinin oğlu için doğru kişinin eş olmasını istiyor. Çünkü vaat efendisinin oğlu İshak'la devam edecek. Uşak bunlara yabancı değil. Bunlar kapılar arkasında gizli bilgi değil. İbrahim'in 312 hanesindeki 312 erkek, hani İbrahim'in yaşadıkları her bir şeyi birinci sıradan gören insanlar ve bu uşak da en yaşlısı, bütün işlerden sorumlu kahya. Tabii ki biliyor. Tabii ki. Bütün hikayeyi biliyor. Tanrı'nın İbrahim'e neler söylediğini biliyor. Yakup 5.16'da der ki, doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Çünkü doğru kişi bencilce kendisi için istemez. Doğru kişi İsa Mesih'in istediği gibi, çünkü İsa Mesih de kendisi için istemedi, başkaları için istedi. Kendisini feda edecek şekilde istedi. Ve doğru kişi de başkaları için ister. Kardeşim bereketlensin, Rab sen kardeşime daha çok ver. Kilise birbiri için dua eden insanlar topluluğudur aynı zamanda. Paulus özellikle der ki, kutsallar için isteyin. Tanrı'nın çocukları için, kutsallar için dua edin. Benim için dua edin der, ihtiyacım olduğunda her söz ağzıma verilsin. Niçin? Müjde için. Hani şöyle demiyor, benim için dua edin, daha çok ağzım güzel laf yapsın, insanlar beni daha çok beğensin. Değil. Tam tersi. Rabbin egemenliği büyüsün, Rab beni kullansın, benim için dua edin. Rab egemen olsun. Ve sonra develer su içer. Özellikle burada artık develerin su içmesi bittikten sonra uşak Rebeka'ya özellikle buradaki ölçü birimini tam olarak şey yapamıyorum ama altın bir burun halkasıyla 10 şekel ağırlığında 2 altın bilezik çıkarır ve lütfen söyle kimin kızısın sen diye sorar. Babanın evinde geceyi geçirebileceğimiz bir yer var mı? Kız Milka ile Nahor'un oğlu Betuel'in kızıyım der ve karşılık verir. Bizde saman ve yem bol, geceyi geçirebileceğiniz yer de var. Adam eğilip Rab'be tapınır. Efendim İbrahim'in Tanrısı Rab'be övgüler olsun der. Sevgisini, sadakatini Efendim'den esirgemedi. Efendim'in akrabalarının evine giden yolu bana gösterdi. Kız annesine evine koşup olanları anlatır. Hizmetkar baştan Rebeka ile hani bunu suları verirsen ben de sana böyle hediyeler veririm diye anlaşmadı. Bu aslında Rebeka'nın beklediği bir şey değildi. Ama Rebeka'nın yaptığı şey uşağın Tanrı'dan beklediği şeydi. Yani uşak duasına cevap alınca bu duayı kimden cevap aldıysa ona hediyeler vermekten çekinmedi. Ve bu hediyeler aslında uşağa ait de değil, uşağın efendisine ait. Çünkü uşak efendisinin istediği doğru eşi buldu. Ve 10 deve yükündeki eşyalar da işte bu hediyelerdir. Ve aynı zamanda bu olaylar Tanrı'nın vaatlerinin nasıl gerçekleştiğini, imanla hareket edenlerin de nasıl ödüllendirildiğini de bizlere gösterir. Özellikle İbraniler 11:8'de der ki, iman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmek için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Hizmetkarın ve Rebeka'nın hareketleri İbrahim'in bu iman dolu davranışını da bize yansıtır. Onlar da Tanrı'nın çağrısına uyarak onun planına katkıda bulunurlar. Ve bu böyledir. Bizler Tanrı'nın planına katkıda bulunabiliriz. Hani bazen şey diyoruz, Tanrı sen beni kullan. Sanki bizim hiçbir katkımız olmayacakmış gibi. Tanrı asla zoraki, metazori, seni yöneten birisi değildir. Hatta Tanrı çok naziktir. Özellikle Tanrı'nın insandan beklediği şey, insanın kendi iradesiyle, kendi gönüllülük esasıyla Tanrı'nın planına katılmasıdır. Kim bu planda olgunlaşır, büyür, o kendi rızasıyla, kendi isteğiyle Tanrı'nın planına katılmıştır. Tanrı kimseyi zorla kendi planına katmaz, kimseyi zorla kendi evinde tutmaz. İnsanlar Tanrı'nın evinde kalmak isterler. Ha gidenler de gitmek isterler. Tanrı da gidene dur demez. Ama Tanrı kalanla ve onun iradesine uygun hareket etmek isteyenle çalışır. Onu büyütür, eğitir, geliştirir. Ve biz daha sonra özellikle 24. bölümün 29. ayetinden 67. ayetine kadar Rebeka'nın ailesiyle uşağın arasındaki diyalogları göreceğiz. Ama bu diyalogların içerisinde belki de en önemlisi uşak, evet ben Tanrı'nın isteği gerçekleşti, Tanrı'nın istediği Efendimin oğluna layık eşi buldum, o zaman izin verin kızla birlikte döneyim der. Bu da aslında başka bir sınavdır, başka bir testtir, başka bir sınamadır. Kızın ailesi, ya kız bizimle daha bir 10 gün kalsın der. Uşağın da söylediği söz çok manidardır. Yani Rab planını gerçekleştirdi, o zaman izin verin artık biz de gecikmeyelim. Hatta der, istiyorsanız kendiniz kızınıza sorun. Kızın iradesine sorun. Ki kız dese ki ben 10 gün daha orada kalmak istiyorum, İbrahim'le uşağın arasındaki diyaloğu hatırlayalım. Eğer kız gelmek istemiyorsa andın seni bağlamaz. Ve andının onu bağlaması için uşakla birlikte kızın da İbrahim'in yanına, İshak'ın yanına gelmeyi istemesi gerekir. Ki kıza sorduklarında kız da gelmek ister. Yeremya 29:11'de der ki, çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Bazen biz bu ayetleri okuduğumuz zaman o umutlu geleceğin bu dünyada toz pembe gerçekleşeceğine düşünüyoruz kafamızda, hayal ediyoruz. Diyoruz ki ya umutlu bir gelecek, tamam o zaman hani o güzel bir arabam, güzel bir evim, işte çoluk çocuğum, herkesin sağlığı sıhhati yerinde, hani bak güzel görkemli bir yaşam mı süreceğim? Yok. O umutlu gelecek esasen İsa Mesih'in size yer hazırlamaya gidiyorum dediği, o göğe giderken gittiği yerdir. O umutlu gelecek orası. Çünkü bu dünya sıkıntılı bir yerdir. Bu dünyada kalıcı bir gelecek asla kurulamaz. Bu dünyadaki her şey günahlıdır. Ve bu yüzden de aslında vahide özellikle der ki yeni bir yer, yeni bir gök yaratılacak. Neden? Günahla kirlenmemiş, günahla lekelenmemiş, günahın gölgesi dahi düşmemiş yeni bir yer. Görkemli gelecek, umut dolu gelecek orasıdır. Peki bu dünya karamsar mı oğlum? Bu dünyada her şey mi karamsar? Hayır. Bu dünyada Mesih imanlısı, Rab'be umut bağlayan Mesih imanlısı her zaman mutlu ve güçlüdür. Özellikle özellikle umutla yaşıyorsa. Ama o umut, o gelecekteki umutsa. Çünkü bu dünyada eğer sen bugün bazı umutlar beslersen, ya şu olacaktı, bu olacaktı, çok da güzel olacaktık, çok da güzel imkanlarımız olacaktı, şunları yapacaktık, bunları yapacaktık tarzı bir beklentin varsa, özür dilerim, o beklentin gerçekleşse bile sen gerçekten mutlu olmayacaksın. Yani çünkü çok varlık, çok da korkuyu getirir yanında. Kaybetme korkusunu getirir. Yani insan hazıra, İnsan rahata çabuk alışır. Sıkıntılara alışan birisinin rahata alışması kadar kolay bir şey yoktur. Ben hatırlıyorum, eskiden arabamız falan yoktu. Her yere yürüyerek gidip geliyorduk. Yani daha sonra 50'lik bir motorumuz oldu. Sonra her yere motorla gitmeye başlayınca dedik ki ya ne rahatlıkmış bu. Hani sonra ondan sonra arabaya geçince ya ne kadar rahatlıkmış bu. Bazen o kadar rahatlık ki oradan sonra iki adım bir yere gitmek istiyorsun. Birisini gönder. Ya gitmem ben o kadar mesafeyi yürümem diyor. Sonra kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Bir saat yürüdüğümü bilirim. Yani demek ki rahata çabuk alışılıyor. Ve rahata bir kere alışıldı mı çabuk hemen kaybedilmek istenmiyor. Bu sebeple bu dünya sıkıntılı bir yer. Sıkıntılı bir yer olmaya da devam edecek. Ne zaman ki şimdi rahata erdim desen başka bir sıkıntı çıkar. Başka sıkıntıların da çıkabileceği bu yolun dikenli bir yol olduğuna kendimizi ikna edersek kendimize en büyük iyiliği yaparız. Çünkü o saatten sonra başımıza gelecek her bir sıkıntılar bu yolda ödenecek bedel olarak karşımıza çıkar. Ve kendimiz de bunu böyle gördüğümüz sürece hiçbir sıkıntının içerisinde vay bana ne oldu bana, niye bunlar benim başıma geliyor, ben bunları hak etmedim demek zorunda kalmayız. Tam tersi deriz ki ya niye bunlar benim başıma geliyor? Çünkü benim efendimin de başına geldi, benim öğretmenimin de başına geldi, o benden daha fazla sıkıntılar çekti, benimkiler ne ki onun sıkıntıları yanında der ve teselli buluruz. Hatta deriz ki iyi ki benim başıma onun başına gelenler gelmedi. Hani henüz daha onun başına gelenler benim başıma gelmedi. Deriz ve deriz ki ya aslında durumumuz iyi ya, o kadar da enseyi karartmaya gerek yok. Çünkü öğrenci efendisinden, öğretmeninden üstün değildir. İsa Mesih bunu kendisi söyler. Bana ne yaptılarsa sizden aynısını yapacaklar. Bu sebeple aslında umut dolu gelecek bizim için Vahiy 20. bölümde. O göksel Yeruşalim'in gözüktüğü yeni yerin ve yeni göğün olduğu yerde. İşte o umut gemi demiri gibi sağlam. Onu bu dünyada hiç kimse çalamaz. Çünkü orası gözüktüğünde bu dünya kalmayacak zaten. Yani o yüzden sen bu dünyaya neyi yığarsan yığ. Yani diyelim ki bütün dünyadaki altınlar senin olsun, büyük bir zenginliğin olsun. Yok olacak ateşle. Kalmayacak. Yeni bir yer, yeni bir gök, oraya bunlar gelmeyecek çünkü bunların üstüne günahın gölgesi düştü. Kirli bunlar. Benim bu bedenim dahi gelmeyecek, hamdolsun ki. Hani çünkü sıkıntılı bu. Hasta oluyor, arıza çıkartıyor. O yüzden Tanrı diyor ki harika görkemli bir beden verilecek. İsa Mesih Sadukilere bunu söylüyor. Diyor ki ölümden sonra insanlar ne evlenir? Gökteki melekler gibi dikilirler. Yani görkemli bir, hastalanmayan, müthiş. Ve o umudu kimse çalamaz. İşte o, bu dünyada var olan her şeyi herkes çalabilir. Bir gün arkanı dönersin bakarsın yok. Bu dünyada ne elde ettiysen, insanların çalamayacağı şey senin umudun. Ve o umudu İbrahim'den kimse çalamadı. İbrahim 312 adamıyla, belki daha da fazlaydı çünkü bu 312 adamıyla 5 krala karşı savaşmıştı. Hatırlayın, daha önceden konuşmuştuk üstüne. Hititlerin arasına bu 312 adamla geldiğinde Avimelek onu, yani kendisine bir tehlike olarak görmüştü. O yüzden onun kardeşim dediği, aslında eşi olan Sara'yı haremine almak istedi ki İbrahim'le ben düşman olmayayım, aramızda akrabalık bağı olsun. O derecede korktu İbrahim'den. İbrahim o kadar bereketlenmişti aslında. Ama buna rağmen İbrahim eşi Sara'yı kaybettiğinde ne dedi? Ben aranızda büyük bir beyim, ayağınızı denk alın. Bana hemen şuradan bir tane, istediğim yerden bir tane mezarlık verin demedi. Ben aranızda yabancıyım. Gurbetçiyim. Sadece sizden bir mezar yeri satın almak istiyorum. İşte aslında Hristiyan'ın da yürek tutumu ve davranışı bu olmak zorunda. Ben bu dünyada gurbetçi ve yabancıyım. En fazla sahip olabileceğim şey bu bedenin yatacağı bir mezar. Çünkü geri kalan sahip olacağım şeyler bu dünyada değil, beni orada bekliyor. Orası daha güzel. Bu hikayeden ders alabiliriz. Tanrı'nın rehberliğine ve vaatlerine nasıl onların güvendiğini görerek biz de güvenimizi geliştirebiliriz. İbrahim'in hizmetkarı gibi her durumda Tanrı'dan rehberlik isteyebiliriz. Dua ederek ona yönelebiliriz ve onun rehberliğini de aramalıyız. Bir Hristiyan kendi kafasına buyruk yürüyen bir adam değil, Tanrı'nın rehberliğiyle hareket eden bir adam. Neden? Çünkü daha kolay. O günlerde Kutsal Ruh onlara gelip konut kurmuyordu. Bak şimdi bizim bir avantajımız var. Kutsal Ruh geldi, bizde konut kurdu. Sedat abinin dediği gibi, işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Kim kapıyı açarsa içeri gireceğiz ve orada ziyafet olacak. İşte orada biz aslında o umut şu an bizim içimizde de yaşıyor. Kutsal Ruh, Tanrı'nın ruhu, üçlü birliğin bir parçası o, bizimle beraber. Ve aslında teknik olarak hiçbir zaman yalnız değilsin. Hani yanında hiç kimse kalmadı, Rab senin yanında. O asla senden gitmeyecek. Şu Romalılar dedi ki, o ruhla mühürlendin. Biz de işte o imanla dua etmemiz gerekir. Rebeka'nın ailesi de Rebeka gibi Tanrı'nın planına katkıda bulunmak istediler. Onun çağrısına itaat ettiler. Biz de Rabbin planına katkıda bulunmak isteyelim. Buna istekli olalım. Ve onun çağrısına itaat edelim. Tanrı'nın vaatlerine olan inancımız her durumda korunmalıdır. Özellikle bize Paulus bunu söyler. Esenliğinizi koruyun. Neden? Çünkü korumazsan esenliğin de çalınır. Yani onu korumak için umuda bakman gerekir. Sürekli zamanın sonundaki umuda bakman gerekir. O umuda baktığın sürece esenliğini koruyabilirsin. Ama demek ki esenlik korunması gereken bir şeyse bunda benim bir sorumluluğum var. Çünkü çevremde olan olaylara baktığımda, her şeyin olumsuz tarafına baktığımda ve elimde olmayanlara baktığımda, elimde olanlara değil de elimde olmayanlara baktığımda o esenlik gider. Elimde olanlara baksam, hani şükredecekken Rabbe, elimde olmayanlara bakan bir bakış açısına sahipsem şükredemem. Neden? Çünkü elimde olanlar hep yetersiz o bakış açısına göre. O yüzden onun planının gerçekleşmesi için Hristiyan çalışmaya istekli olmalıdır. İshak ve Rebeka'nın evliliği Tanrı'nın vaat ettiği umut dolu geleceğin aslında bir örneğidir. Tanrı bize zarar değil, esenlik getirmek için planlar yapar. Ona olan inancımızı ve bağlılığımızı koruyarak Tanrı'nın vaat ettiği umut dolu geleceği beklemeyi öğrenmeliyiz. Sonuç olarak Yaratılış 24. bölüm, Tanrı'nın rehberliğinin, imanla hareket etmenin ve Tanrı'nın vaatlerine olan güveninin önemini gösterir. Yani biz Tanrı'nın rehberliğine sahibiz, imanla hareket etmeliyiz ve Tanrı'nın vaatlerine olan güvenimiz yaşamımızda gözükmelidir. İbrahim'in hizmetkârı Rebeka ve İshak'ın davranışlarıysa bizim de Tanrı'ya olan inancımızı ve bağlılığımızı koruyarak yaşamamız gerektiğini vurgular. Tanrı'nın rehberliğine inanmalı, ona dua etmeli ve onun planına katkıda bulunmalıyız. Tanrı'nın vaat ettiği umut dolu geleceğe inanarak onun planlarının gerçekleşmesi için çalışmalıyız. Nasıl yapabiliriz biz bugün bunu? Yani bugün kilisenin büyümesi için nasıl bir katkıda bulunabiliriz? Tanrı'nın egemenliğinin gelişmesi için nasıl bir katkıda bulunabiliriz? Bunun cevabı çok basittir. İmanını saklamadan, insanların önünde açık bir İncil sayfası gibi durarak. Ki insanlar bize baktıklarında Rabbi görsünler. O zaman ödevimiz şu. Peki, insanlar bana baktığında Rabbin İncil sayfası gibi Rabbin benden yansıdığını göremiyorlarsa, onu yansıtmamı engelleyen şeyler nelerdir? Belki bugün kendi vicdanımızla baş başa kalıp sormamız gereken soru şudur. İnsanlar benim yaşamımda İsa Mesih'i göremiyorlarsa eğer, niçin göremiyorlar? Neden gösteremiyorum? Neyde eksik kalıyorum? Eğer bunun cevabını kendimize dürüst bir şekilde verebilirsek, o saatten sonra gelişebiliriz, büyüyebiliriz ve insanlar bize baktığında Tanrı'nın egemenliğinin bizde yaşandığını görürler ve onlar da o egemenliğe bizi görerek adım atmak isterler. Çünkü o egemenlik çekicidir. Ve o egemenliği gösteren her bir yaşamsal uygulama, davranış, hani sözler değil bu arada. Yani müjde dudaklarla duyurulmaz. Müjde yaşamla duyurulur. Nasıl duyurulur? Şeffaflıkla duyurulur. Dürüstlükle duyurulur. Çalışkanlıkla duyurulur. Hakkın olmayanı istememekle duyurulur. Hakkın olanın peşinden gitmekle duyurulur. Onu bile dahi Rabbin eline bırakmakla duyurulur. Çünkü Rabbe güvenin göstergesidir. O gündelik ekmeğimizi sağlayacak. Yeter ki biz onun önünde, onun isteği için hareket eden bireyler olalım.